Ayrım 19.
Gözlerinin içi cin gibi gülüyordu. Odadakiler oturmakta oldukları minderlere biraz daha rahatça yerleşip gülümsediler. Ali emmi çakmak fitilini tutuşturmaya çalışırken nüktesini işledi. Ayıp ettim Zahar. Doğrusu bu ya, aynı şeyi bana soran olsa ben de susardım. Neyse, hocadan öğreniriz gizli saklı işlerimizi. Biz şimdi ne edeceğimizi kararlaştıralım. Hoca atıp tutacak, biz susacak mıyız? Yoksa sen neden ha Hacı Bey? Turuncu siyah renkli, ucu düğümlü uzun fitil tutuşmuştu. Kokladı ve demirci Sabri Usta'ya. Len Sabri, senin avara çıraklardan birine deyiver de kav toplayıversin ha. O mübareğin kokusu daha bir hoştur. Lafı ötekiler düşünmeye vakit bulsunlar diye söylemişti. İyi kavı nerede bulabileceklerini yavaş sesle anlattı. İyice kocadık be Sabri Usta. Bu gibi işleri gayrı kendimiz yapamayız. Bir şey mi dedin Hacı Bey? Hacı Bey yutkundu. Neye susacakmışız? Biz de konuşuruz. Sen neden Haşim Hoca? Konuşuruz ya. Herkes aynı fikirdeydi. Ali emmi sözü toparladı. Demek vaaza biz de gidelim dersiniz. Gitmesine gidelim, o kolay. Emme biz de konuşuruz dediniz. Ne konuşuruz mesela? Kimse de ses yoktu. Ağzı laf yapan kim var içimizde? Bana sorarsanız hiç kimse derim. Yalan mı? Yine ses çıkmadı. Bunu ben de düşündüydüm oğlum. Emme düşünmek para etmiyor. Gönülsüzlerin doktoru nasıl araman şimdi? Ne yapacaksın? Yok işte. Reis Bey'e gittim, düşündü taşındı. Sonunda da Ali emmi bu iş mühim be dedi. Ben geleyim dedi. Emme dedim, memuriyetin var dedim. İstifa edeceğim zati dedi. O zaman iş kalmaz değil mi? Hepsi de ferahladılar. Küçük Hacı, kalmaz ya dedi. Ali emmi hepsinin reyini istedi. O konuşsun değil mi? Hepsi birden konuşsun dediler. Ali emmi sonra başı sigarasının dumanlarını kovalar gibi havada alınacak tedbirleri anlattı. Camide sağa sola adamlar yerleştirmek şart bir kere. Hoca cemaati azdırıverir. Reis Bey'e saldırmaya kalkarlar. Bu cuma bildiğiniz gibi değil. Her şey olur. Eşittiğime göre köylerden adam getireceklermiş. Siz dediğime bakın, her şey olur. Kötüsü, bizden bellediklerimizin içinde bile yol bir ters erince bizim üstümüze yıkılacaklar var. İsten mi Ulu Cami o gün harman yerine dönsün? Biz de aşık oynadığımız günlerdeki gibi mahalle kavgası eder gibi birbirimize giriverelim. Keyifli keyifli güldü. Ah bir derman olsa bu kollarımda. Neden be Sabri Usta sen bu işe? Ortalığa söyledi. Bunlar altın kalem. Biz de yoktan mahallesinden. Az dayak atmazdık ha. Bizim zamanımızda taş kavgası dedin mi yoktan bir idi. Koca ragıplar, hacı efendiler, Kürt avniler. Hey anam hey. Sabri Usta dayanamadı. Kafanı yardığımı ne çabuk unuttun hay Ali emmi. O bir kere oldu len. Az da zerlemezdin ya. Neyse geç bir kalem. Altın kalemli sen de. Ne diyordum? Her şey olur o gün. Boş bulunmaya gelmez demeyi unuttum. Cuma'ya Salih de 3-5 arkadaşıyla gelecek bizim çeteci Salih. Ali emmi daha da keyiflendi. Salih artık çeteci Çolak Salih olmuştu. Çünkü haberci olarak gittiği Afyon'da Allem edip kallem edip çete reisi Haydar Bey'i kandırmış, onunla kalmıştı. Haydar Bey de ondan pek memnundu. Bir tanıdıklarına, deli bu Salih demiş. Olmayacak işleri ben yaparım diyor. İşin tuhafı yapıyor da. Cumalardan bir cuma günü idi. Cumalardan bir cuma idi ve hırçın bir rüzgar dolu ile karışık iri yağmur taneleri, güney yönünde önüne ne gelirse suratına suratına çarpıyordu. Bu kıştı. Gökyüzü alçalmış, ufuk diye bir şey kalmamıştı. Yolların iki yanından deli deli ırmaklar akıyor, bazı yerlerde su kaldırımlara kadar çıkıyordu. Çayı sel basmıştı. Yatağının dikleştiği yerlerden kocaman kaya parçaları ve ağaç kütükleri yuvarlanıyordu. Öğleye daha yarım saat varken Ulu Cami'ye giden yollar iyiden iyiye kalabalıklaştı. Bu yüzden de Doktor Hamdi Bey'in arkasında 20-25 kadar atlı ile ve tam bir dört nalla İstanbullu hocanın evine gittiğini bütün cemaat öğrendi. Yalnız ne konuştukları, hocanın doktora, doktorun hocaya ne dediği, nasıl dediği ve ne cevap aldığı pek belli değildi. Çünkü herkes kendine göre bir şeyler yakıştırıyordu. En doğruyu ve en çarpıcıyı söylemek isteğine herkes kapılıyor, böylece adam akıllı çekişmeler oluyordu. En çok işitilen laflar şunlardı. Kalk Ülen sen de, yanında mıydın? Yok ben yanlarında değildim de sen yanlarındaydın, öyle mi? Bana toprakçıların Mehmet söyledi oğlum. O yanlarında mıymış? Gerçekte bu yakıştırmalar bir çeşit ortaklama tahmin çalışmasıydı. Ama kimse akla yatkın ve kolayca benimsenecek bir şey bulamadı. Üstelik ezan okunurken bir de şu laf çıktı. Kuvvacılarla zaptiyeler vuruşmuş. Bunun da aslı yoktu. Zira caminin içine istif olan cemaatin daha yarısı bile bu haberi duymadan gönülsüzlerin Hamdi Bey ile adamları geldiler ve kimsenin akıl erdiremediği bir kolaylıkla ikişer üçerlik gruplar halinde istedikleri yerlere oturdular. Adamlardan üçü atlarla birlikte caminin 50 adım kadar ötesindeki ara sokakta bulunan Ali Emmi'nin bahçede bırakılmış, sonradan onlara Salih de katılmıştı. Nedense Salih camiye gitmek istemiyordu. 11 arkadaşını gönderip kendisi burada kalmıştı. Niyeti belki de anasını görmekti. Fakat bunun yersizliğini tez anlamış olmalıydı. Dertli dertli sustu durdu. Beride doktorun hocayı ziyaretinin aslı şu idi. Adana, Antep ve Maraş'tan sonra nefsi Konya'da tamamen Kuvayi Milliye'ye katılmıştı. Bozkır ayaklanması daha başlangıçta bastırılmış, geniş bölgede ılgın, kadınhan, kara ağaç ve yalvaçtan başka tereddütlü, çekişmeli yer kalmamıştı. Bu tedirginlik kesiminin Çıbanbaşı da Akşehir'di. Daha açığı Akşehir'deki İstanbullu hoca idi. Fuat Paşa hocaya 2-3 defa ricacı göndermiş, durumu kendisine etraflıca duyurarak Kuvayi Milliye'ye daha geniş söylenişiyle de kurtuluş hareketine yardımcı olmasını, hiç değilse bu harekete zararlı olmamasını tam bir saygıyla istemişti. Fakat hoca bu ricaları dinlemiyordu. Bu bölgenin önemini bilen paşa, son olarak Doktor Haydar ile çok sevdiği Yüzbaşı Nazım Bey'i aynı iş için vazifelendirdi. Yalnız arada büyük bir fark vardı. Artık rica edilmiyor, emir veriliyordu. Hoca bunu anlayınca, ben vicdanımdan başka hiçbir emir merciyi tanımıyorum dedi. Siz başınıza buyruk musunuz? Soruyu Yüzbaşı Nazım Bey sormuştu. Hoca onun kastını anladı ve konuya girmekten çekinmedi. O manada değil Yüzbaşı Bey. Elbette benim bağlı olduğum makamat ve zevat vardır. Fakat bunların arasında ne siz ne de elebaşlarınız bulunabilir. Yüzbaşı bunun üzerine hocaya dik dik bakarak, sizi de Fuat Paşa Hazretlerine alim, fazıl ve çok zeki, çok akıllı, mantık ve muhakemesi sıhhatli bir zat olarak tanıtır dururlardı. Hatta arkadaşım Doktor Haydar Bey bu hususta daha da ileri giderdi. Ama kusura bakmasın, hoca efendi siz dünyadan bir habersiniz ve ehli İslam ile evladı vatana ziyandan başka bir şey veremezsiniz. Biz de artık buna göz yumamayız. Bu son ihtarımızdır. Vebal bizden gitmiştir. Haydi kalkalım Haydar. Hoca efendi bu konuşmayı birkaç defa kesmek istemiş fakat yüzbaşı gayet haşin bir şekilde buna meydan vermemişti. Konuşma doktor beyi hocanın o gece aldığı bahçe odasında oluyordu. Onlar kapıya doğru giderlerken hoca efendi dimdik ayakta durarak ''Son ihtarınız benim tarzı hareketimi zerrece değiştirecek değildir. Binaenaleyh buralara kadar bir defa daha zahmet buyurmamak için yapacağınızı şimdiden yapınız.'' dedi. Yüzbaşı buna ''Biz karar vermeyiz, emir infaz ederiz.'' diye cevap verdi. Hoca güldü. ''Bu da hiçbir şey değiştirmeyecektir. Benim nazarımda siz artık bir canisiniz.'' Hoca efendi kendisini hiçbir vakit bu kadar kuvvetli ve istekli görmemişti. İlk defa dünyaya yukarıdan bakıyordu. Kendini birdenbire bir şehit namzedi saydı. Bunda yalnız kuru bir gurur değil, tertemiz bir neşe vardı. Coşmaya, kükremeye hazırdı. Gönlü gibi bedeni de gergin ve zindeydi. Kısacası kuvvetini ve imanını bir arada duymakla mesuttu. Çıkmadan önce şekli bozulan fakat yüzü hele hele gözleri büsbütün melekleşen karısıyla ayaküstü konuştu. Sevgi içini dalgalandırıyor, genç kadına karşı duyduğu şefkat ise o kuvvet ve iman karışığı mutluluğunu vakurlaştırıyordu. Her zaman olduğu gibi ilk önce alınacak şeyleri sordu, sonra kendine dikkat et dedi. Emine nazlı bir utangaçlıkla ondan başka bir şey yapmadığını söyledi. Anasıyla teyzesinin kızı her işe koşuyorlardı. Hoca birdenbire, ''Oğlan olursa adını Mehmet korsunuz.'' deyiverdi. Fakat genç kadının soluklaştığını görünce hemen lafı çevirdi. ''Yani Mehmet koruz demek istedim. İsimlerin padişahıdır. Mehmet değil mi?'' Kadın gülümseyerek sustu. Hoca efendi de devirdiği çamı düzelttiğini sandı. Halbuki Emine onun ardından kapıyı kapar kapamaz anasına koşacak ve dolu dolu gözlerle aklının ermediği bir şeylerin döndüğünü, bundan çok korktuğunu söyleyecek. Hatta sessiz sessiz ağlayacaktı. Kocasını çok seviyor, onu kaybetmek istemiyordu ama kaybedeceğine inanır gibiydi. Anası olup bitenlerden daha da habersizdi. O yalnız Hoca Efendi Hazretlerinin sevilip sayıldığını, şehrin baş tacı olduğunu biliyordu. Hadi oradan deli dedi, evham dedi ve gebeliğe yordu. Günü iyice yaklaşmıştı. Bayram seyran namazın böyle zor kılındığı hiç görülmemişti. Konuşmaya hazırlanırken Hoca Efendi bile bir başka çeşit heyecan duydu. Fakat kendini tez toparladı. Caminin içindeki aydınlık kurşun rengiydi. Pencerelerde ise kavak kabuklarını andıran bir ışık vardı. Hava ıslak kumaş, ter ve nefes kokuyordu. Bu kokuyla cami gece yarısında girilen bir koğuşa dönmüştü. Hoca Efendi safları bir bir süzdü. Dimdik bakıyor ve herkesin gözünden ruhunu görüyor gibiydi. Söze birdenbire en beklenilmedik zamanda kendisinde görülmemiş bir huşunetle başladı. Yalnız bu sefer de ilkinde olduğu gibi sen diye bir kişiye söylermiş, bir tek kişiyi kastedermişçesine konuştu. Cemaat bu bir kişiyi sırasına göre kendisi sanıyor, yerine göre de bu bir kişiyi kimi reis bey, kimi doktor bey, kimi de Ali emmi veya bir başkası olarak kabul ediyordu. Bu o kadar ustaca bir konuşma idi ki zaman geldi, aynı cümleyi reis bey ile doktor ve yüzbaşı aynı kesinlikle kabullendiler. Üçü birden bu bana dediler. Hoca Efendi en büyük tesiri yüzbaşıda yapıyordu. Sesin anlatılamaz tatlılığı ve cümledeki manayı şaşırtan bir kolaylıkla uyuşu, sürpriz kelimeler seçişteki ustalık. Önce bunlar, sonra da hocanın tam bir inanan adam olması, mantık ve konuşma oyunlarına sapmadan, yalnız olup bitenlere dayadığı düşünce hükümlerine değer vermesi, Fuat Paşa'nın bu adamdan çekinmekte ne kadar haklı olduğunu göstermişti. Üstelik Hoca Efendi yüzbaşının sandığı gibi dünyadan habersiz de değildi. Onun haber kaynakları da aşağı yukarı tam kendilerininki gibi işliyordu. Kendilerinin bildikleri hocanın da bildikleri idi. Yüzbaşıyı çileden çıkaran değişiklik yalnız olup bitenlere hocanın bakışında ve bunları yoruşundaydı. Yola çıkarken aralarındaki açı ne kadar dar olursa olsun, bulundukları noktaların dağlar kadar uzak düşmesine sebep oluyordu. Konuşma ilerledikçe yüzbaşının da tedirginliği artıyor, zaman zaman kızgınlığa kadar varıyordu. Zira konuşma ilerledikçe Hoca Efendi'ye kötü niyetli demek güçleşiyordu. O bir hain miydi? Asla. Bunu kimse diyemezdi. Hele onu çıkarını düşünen, kendi hesaplarına takılıp kalmış bir haris diye düşünmek, katı yüreklilikten fazla bir şey olurdu. Hoca vatanını da milletini de en azından kendisi kadar seviyor, kurtuluşa giden tek yolu tıpkı kendisi gibi bütün gücüyle arıyor, bu uğurda da varını yoğunu ortaya koymak için duraklamayacağını açıkça gösteriyordu. Yüzbaşıyı çileden çıkaran da işte bunu anlamış olmasıydı. Yüzbaşı bir ara Hoca Efendi'yi vurmak vazifesi kendisine verilirse bu işi üzülmeden yapamayacağını düşündü. Biri de reis bey ile doktorun hali de onunkinden pek farklı değildi. Reis bey hocayı başını bir defa olsun kaldırmadan dinliyor ve sık sık düşünüyordu. Bu adam öldürülecek ha? Ve hocanın benzeri benzemesi daha nice insanlar öldürülecekti kim bilir. Ne çare ki bunun bir başka yolu bulunamıyordu. Çünkü bir seviyeye ulaşan kafalar cana kurtuluş dönemecini yasak ediyor, dönüş yolunu da dinamitle uçuruyordu. Halbuki ölüm kazandırdığından çok fazlasını kaybettirmekteydi. Yığınla cinayet davasına bakan reis bey bunu iyi biliyordu. Öldürülenlerden hiçbiri sırf öldürülüş sebebinden ibaret olmuyordu ki. Ama bu çok açık, çok basit gerçeği anlamakla iş bitmezdi. Ve insanlar çoğu zaman öldürdükleri düşmanlarının iyi taraflarını, faydalı taraflarını kurtaramamanın acısını düşünmeye imkan bulamıyorlardı. Tetiğe basılıyor ve bir haksızlık, bir ihanet, bir suçlu veya kötü bir huyla birlikte ömürlük sevme gücü, fazilet tohumları, yararlık, iyilik gücü de yok oluyordu. Bir tek kurşun Akşehir'le dolaylarını Kuvayi Milliye hesabına hocadan elbette kurtarabilirdi. Ama hocayla birlikte gidecek yalnız o yanı değildi ki. Reis Bey, yüzbaşının duyduğu tedirginlik ve kaygınlığın yerine böyle bir düşünceyle yalnız hüzün duyuyordu, sonsuz bir hüzün. Aklı akılla, vicdanı vicdanla kandırmanın, doğru yolu paylaşmanın bu kadar güç oluşu ona çok acı geliyordu. Ve Hoca Efendi konuşuyordu. Cemaatte yüzbaşı ile Reis Bey'den ve arkadaşlarından ibaret değildi. Büyük çoğunluk çerden çöpten peşin hüküm ve duygularla dinliyordu. Bazılarında bu bile yoktu da, yalnız öğrenmek, nasıl davranılacağını, ne düşünüleceğini bilmek için dinliyorlardı. Hoca da onları alçalıp yükselen, yavaşlayıp hızlanan sesiyle bir bal mumu yoğurur gibi istediği şekle sokuyordu. Konuşmanın üç yönü vardı. Üçü de sonunda Kuvayi Milliye'yi aşındırmak, çökertmek kastında birleşiyorlardı. Hoca Efendi söze memleketin ve milletin kısa fakat çarpıcı bir panoramasını çizmekle başladı. Balkan Harbi, Cihan Harbi, iki korkunç bozgun art arda gelmişti. Memleket harap olmuş, millet işe yarayacak, belini doğrultacak bilek ve kafaları toprağa vermişti. Yalnız Çanakkale'de on binlerce ihtiyat zabiti yatıyordu. Osmanlı Devleti'nin tek ve aynı zamanda hem akla yatkın hem de hayatıyla ilgili ümidi geri kalan bilek ve kafalardı. Yorgun ve bitkin ülke onlara su gibi, hava gibi muhtaçtı. Yaşamanın tek ümidini çılgın ve başıboş hayaller uğruna harcamak bu ırka, bu dine yapılabilecek ihanetlerin en gaddarcası olurdu. Savaş bayraktar ve borazancılarının niyetleri belki de çok iyiydi. Ama bu korkunç yanlışın getireceği kesin çöküntüyü önleyemezdi. Asıl düşünülecek şey de bir savaşın yersizliği, anlamsızlığı, sebepsizliği idi. Savaş için sebep yoktu. İlle bir sebep aramak gerekirse varılacak sonuç, bazı macera düşkünlerinin devlet ihtirasından başka bir şey olamazdı. Hoca Efendi adil bir barış anlaşmasıyla bunu elde edeceğine inanıyordu. İşgaller geçiciydi, hele daha ileri noktalara varması olmayacak şeydi. Çünkü geçici anlaşma vardı, onu biz bozmaz, barışı beklersek medeni düşmanlarımız hiç bozmazdı. Bu arada yapılacak tek ve en faydalı şey, işe yarayacak bileklerle kafaları işlerinden güçlerinden ayırmamaktı. Yıllarca bacası tütmeyen evlerin, başıboş kalmış tarlaların, bağların ve iş yerlerinin büsbütün çöküp gitmemesi için bu şarttı. Bu olmazsa Türkiye artık olmayacaktı. Cemaatin içinde bu sözlere canı gönülden yanlış diyecek kaç kişi çıkardı. Yüzbaşı da, Reis Bey de, doktor da onlarla birlikte Ali Emmiler ve Küçük Acılar da pek iyi biliyorlardı ki, işte şurada bulunanlar ya cephede bir delikanlı bırakmış ya da cephenin sızılı yorgunluğunu daha dinlendirememiş olanlardır. Fakat hocanın asıl vurucu ve kuvalıları şaşkına çeviren sözleri bundan sonra geldi. Hoca, Akşehirlilerin ilk defa işittikleri bir kelimeden bahsediyordu. Bolşevik diye bir laf işittin mi sen? Bolşevik. Bolşevik ha? Dur ben anlatayım. Başta Ali Emmi ile Küçük Hacı olmak üzere bütün arkadaşları dizleri üzerine dikilip sırf kulak kesilirken Reis Bey ile yüzbaşı ve doktoru ateş basıverdi. Reis Bey, Hoca Efendi'nin Kızılca Mescidi'nde anlamlı anlamlı konuşacağım, konuşacağım, hem de öyle bir konuşacağım ki bir takım insanlar sokağa çıkamaz hale gelecek deyişini hatırladı. Demek bunu ta o zamandan tasarlamış. Hoca yayını pek güzel gelmiş, okuda meselenin ta can evine yapıştırmıştı. Bu adamları hasta yatağından kaldırıp cepheye götürebilirlerdi. Üç oğlu şehit düşmüş anadan, 16 yaşına yeni basan son oğlunu da isteyebilirlerdi. Bütün bunlar da gönül rızasıyla olur, hele paranın bunun lafı bile edilmezdi. Fakat iş bu meseleye gelince, hatta gönülsüzlerin rıza ile karısı Hatça Aba'nın biricik oğulları ve sonsuz gururları Doktor Haydar'a bile düşman olmaları işten değildi. Hoca Efendi bu konuda çok şey biliyordu. Bolşeviklerin nasıl bir din, iman, mal, mülk ve ırz namus düşmanı olduklarını, insanı nasıl insanlıktan çıkarıp koyun sürüsünden beter hale soktuklarını, hem de Rusya'da olup bitenlerden örnekler vere vere bir bir anlattı. Kafaların içinde Çakır Saraylılara, Timur Lenk ve Hülagu ordularına bin kere rahmet okutturacak, Haçlılara taş çıkartacak bir korkunçluk taşıyan canavar sürülerinin fantastik saldırışları canlanmıştı. Hoca Efendi bu işi pek güzel bir şekilde yaptıktan sonra keskin bir girişle tam bir tiyatro vuruşu halinde Senin kuvvan işte bu Bolşevik Rus'la dostluk kurdu deyiverdi. Şimdi tıpkı söze başlarken yaptığı gibi gözleriyle safları tek tek tarıyor, baktığının ruhunu didik didik ediyordu. Reis Bey'in üzerinde çok fazla durdu. Bu sırada gülümsüyordu. Gülümseyişinde de içten gelen bir acıma vardı. Sessizlik uzun sürdü. Hoca Efendi meseleyi herkesin kafasına da yüreğine de sindirmesini istiyordu. Bu da istediğinden fazlasıyla oldu. Sonra yeniden konuşmaya başladı. Sesi artık alabildiğine yumuşak, karşı durulamayacak kadar tatlı ve dosttu. İbadette kusur etmiyorsun. İmanın tamam. Yaptığın her şey Allah'ın ve Muhammed'in yap dedikleri. Yapmadıklarını Allah ve Muhammed yapma dediği için yapamıyorsun. Seni severim ve sana acırım. Acırım. Sen kalbimi parça parça ediyorsun. Çünkü yapacağın çok şey daha var. Ama sen bilmiyorsun. Yapmayacağın çok şey daha var. Ama sen bunları da bilmiyorsun. Ve bilgisizliğin sana değil ırkına, ümmetine bela oluyor. Öğren, oku öğren, danış öğren. Bilenle düş kalk. Senden az bilen sana gelsin. Sen ona değil, senden çok bilene git. Hırsı gönüllerini yakanlara yoldaş olma. Onların kendileri de ateşliktir. Onlar yalan söylerler, yüze güler ama yalnız senden faydalanmayı umarlar. Seni batılda bırakıp yollarını kolaylamak isterler. Sor, sormasını öğren. Aslını bilmediğin söze mutlaka neden de. Bunu unutma, sor. Baş üstüne Hoca Efendi Hazretleri. Camiyi kaplayan sessizlik daha başka bir havada daha da derinleşti. Bütün başlar bu çın çın öten fakat yine de saygıdan başka hiçbir duygu taşımayan, hele alaya, hele hele kızgınlığa katiyen bulaşmayan sesin geldiği yana çevrildi. Reis Bey çocuksu bir utangaçlıkla gülümsüyordu. İlave etti. Müsaade buyurursanız sorayım. Bendeniz de bunu çok arzu ediyordum. Reis Bey'in tam aksine duyduğu kuvvet ve inanç Hoca Efendi'yi küçümsemeye alaya çekiyordu. Başını hafifçe kaldırdı ve kısık gözlerle bakarak "Hay hay Reis Beyefendi" dedi. "Yalnız temenni ederdim ki bana soracaklarınızı ilk önce kendi kendinize sormuş olasınız. Merak buyurmayınız Hoca Efendi Hazretleri. Bu işi bana yakıştıramayacağınız kadar büyük bir titizlikle yaptım ve kanaat getirdim ki benim naçiz kafamı karartan muammaların anahtarı olsa olsa sizdedir." Hoca iğnenin acısını duymuştu fakat üstüne varmadı. "İltifat buyuruyorsunuz." Reis Bey ise kastını perçinledi. "Hüsnü tefsirinize teşekkür ederim. Bendeniz sadece o muammaların sizin kavli mücerretinizde hasıl olduğunu, hakikatle alakasız bulunduğunu anlatmak istemiştim." Doktor ile yüzbaşı sözleşmişler gibi yanlarındakilere belli edecek şekilde gülümsediler. Ali Emmi Küçük Hacı ve ötekiler de onlara uydular. Hepsinin de gönlü biraz ferahlar gibi olmuştu. Reis Bey bu işi becerecekti. Onlara öyle geliyordu. Hoca Efendi alaycı gülümseyişini genişletti. Halbuki bunu istemiyordu.